Ayrım 15, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 168. Gece vagonun içi çok bunaltıcı olmuştu. Kazan, Karimov, Aleksandra Vladimirovna, Madyarov'la yaptıkları konuşmalar, üniversitedeki daracık odası aklına geldi. Akşamları Sokolovlara giden Şıtrum politikadan söz ederken, Maria Ivanovna'nın gözleri ne kadar tatlı, ne kadar kaygılı olurdu. Bugün vagonda olduğu gibi dalgın ve soğuk değildi. Kim bilir ne oldu diye düşündü. Kendisi daha rahat ve daha serin olan alt katta uyuyor. İşte tam bir despot. Tanıdığı kadınların arasında en iyi, en uysal ve en iyi yürekli saydığı Maria Ivanovna'ya kızıp kırmızı burunlu ada tavşanı diye düşündü. Pyotr Lavrentyevich zor bir insan, yumuşak, ölçülü ama aynı zamanda da aşırı bir kendini beğenmişliği, bir gizli saklılığı, kinci bir tabiatı var. Zavallı kadının kısmetine de o düşmüş. Ne yaparsa yapsın uyuyamıyordu. Dostlarıyla Çepyjin'le yapacağı görüşmeleri düşünmeye çalıştı. Artık pek çok kişi çalışmasından haberdardı. Onu neler bekliyordu? Aslında bir zaferle dönüyordu. Gurevich, Çepyjin, bakalım ona ne diyeceklerdi. Yeni deney mekanizmasını bütün ayrıntısıyla ayarlamış olan Markov'un ancak bir hafta sonra Moskova'ya geleceğini, o olmadan çalışmaya başlanamayacağını düşündü. Sokolov'un da benim de elleri işlemeyen teorisyenler olmamız ne kötü diye geçirdi içinden. Evet, zafer kazanmış bir kahramandı o. Ama bu düşünceler ağır aksak yürüyor, sonra kopuyordu. Tütün, sigara diye bağıran insanlar, ona Avraham diyen gençler gözünün önüne geliyordu. Postoyev onun yanında Sokolov'a garip bir şey söylemişti. Sokolov genç fizikçi Landesman'ın bir çalışmasını anlatıyordu ve Postoyev şöyle demişti. Landesman kimin umurunda? İşte Viktor Pavlovich birinci sınıf buluşuyla dünyayı şaşırttı ve Sokolov'u kucaklamış ama yine de en önemlisi siz de ben de Rusuz diye eklemişti. Telefon çalışıyor mu? Gaz kesik mi? İnsanlar 100 küsur yıl önce Napolyon'u sürdükten sonra Moskova'ya geri dönerken acaba böyle saçma bir şey düşünmüşler miydi? Kamyon evin yanında durdu ve Şıtrumlar dairelerinin geçen yaz camlarına mavi kağıttan haçlar yapıştırdıkları pencerelerini, ana giriş kapısını, kaldırımın kenarındaki ıhlamur ağaçlarını, süt yazılı tabelayı, apartman yöneticiliğinin kapısındaki levhayı yeniden gördüler. ''Asansör kesinlikle çalışmıyordur.'' dedi Lyudmila Nikolayevna ve şoföre dönerek sordu. ''Yoldaş, eşyaları 3. kata taşımamıza yardım eder misiniz?'' Şoför yanıtladı. Neden olmasın tabii. Yalnız bu işin karşılığında karnımı doyurursunuz. Kamyonu boşalttılar. Göz kulak olması için eşyaların başına Nadia'yı bıraktılar. Şıtrum'la karısı dairelerine çıktılar. Her şeyin 2. kattaki siyah muşambayla kaplı kapının, tanıdık posta kutularının değişmeden öylece kaldığını hayret ederek merdivenlere ağır ağır çıkıyorlardı. Unuttuğun sokakların, evlerin, eşyaların yok olmaması ne kadar garip. İşte yine onlar ve insan yine onların arasında. Bir zamanlar Tolya asansörü beklemeden koşarak 3. kata çıkar ve yukarıdan Şıtrum'a ''Ya ben eve geldim bile'' diye bağırırdı. ''Sahanlıkta biraz dinlenelim, soluk soluğa kaldın'' dedi Viktor Pavlovich. ''Tanrım'' dedi Lyudmila Nikolayevna, ''merdiven neye dönmüş?'' Hemen yarın apartman yönetimine gideceğim ve Vasili Ivanovich'in temizlik işini bir düzene sokmasını sağlayacağım. İşte yine karı koca evlerinin kapısının önünde duruyorlardı. Belki de kapıyı sen açmak istersin dedi Viktor Pavlovich. Yok canım, neden ki? Sen aç, ev sahibi sensin. İçeri girdiler. Paltolarını çıkarmadan odaları dolaştılar. Lyudmila Nikolayevna eliyle radyatörü yokladı. Telefon almacını kaldırdı. İçine üfledi. Telefon çalışıyor galiba dedi. Sonra mutfağa geçti ve neyse su var. Demek ki tuvaleti kullanabileceğiz dedi. Ocağa gitti. Ocağın musluklarını denedi. Gaz kesikti. Tanrım, tanrım, oldu bitti işte. Düşman durdurulmuştu. Onlar evlerine dönmüşlerdi. 21 Haziran 1941 Cumartesi günü sanki dündü. Her şey ne kadar aynı, her şey ne kadar değişik. Farklı insanlar girdi eve. Artık onların yürekleri farklı, yazgıları farklı, farklı bir devirde yaşıyorlar. Niçin bu kadar endişeli, niçin bu kadar tek düze? Savaş öncesindeki o kaybolup gitmiş yaşam neden bu kadar güzel, bu kadar mutlu görünüyordu? Yarın yapılacak işlerle kart bürosu, kayıt, elektrik kullanma limiti, asansör çalışıyor, asansör çalışmıyor, gazeteye abone olma gibi işlerle ilgili düşünceler neden bu kadar canını sıkıyor insanın? Yeniden kendi yatağında tanıdık saatin vuruşunu duymak. Karısının peşinde dolaşıyordu ve birden yazın Moskova'ya gelişini, onunla birlikte bira içen güzel Nina'yı anımsadı. Boş şişe hala mutfakta Evye'nin yanında duruyordu. Annesinin Albay Novikov tarafından getirilen mektubunu okuduktan sonraki geceyi, aniden Çelyabinsk'a gidişini anımsadı. İşte şurada Nina'yı öpmüştü. Kızın saçlarından tokası düşmüştü ve tokayı bulamamışlardı. Ya toka yerde duruyorsa, ya Nina rujunu, pudriyerini burada unuttuysa diye bir endişeye kapıldı. Ama o anda şoför soluk soluğa bavulu yere bıraktı, odaya bir göz attı ve ''Bütün bu alanı siz mi kullanıyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet'' diye suçlu suçlu yanıtladı Şıtrum. ''Oysa biz 6 kişi 8 metrelik yerde oturuyoruz'' dedi şoför. ''Karım gündüz herkes işteyken uyuyor, gecede sandalye tepesinde oturuyor.'' Şıtrum pencereye gitti. Nina kamyonun yanına dizilmiş eşyaların önünde duruyor, olduğu yerde zıplıyor, parmaklarına üflüyordu. ''Sevgili Nadia, Şıtrum'un zavallı kızı. Burası onun doğduğu ev.'' Şoför yiyecek torbasını ve içi yatak takımlarıyla dolu hurcu getirdi. Bir sandalyeye ilişti, sigara sarmaya koyuldu. Anlaşılan konut sorunu onu ciddi şekilde ilgilendiriyordu. Ve Şıtrum'la hıfz-ı sıha normu hakkında, bölge konut idaresindeki rüşvetçiler hakkında konuşuyordu. Mutfaktan bir tencere gürültüsü geldi. ''Tam bir ev kadını'' dedi şoför ve Şıtrum'a göz kırptı. Şıtrum tekrar pencereden baktı. ''Düzen, düzen'' dedi şoför. ''İşte Stalingrad'da Almanları vura vura eziyorlar. İnsanlar göç ettikleri yerlerden Moskova'ya geri dönecekler. Konut sorunu daha da kötü olacak. Geçenlerde bizim işçilerden biri 2 kez yaralandıktan sonra fabrikaya geri döndü. Evi bombalanmıştı. Ailesiyle birlikte boş bir bodruma yerleşti. Karısı hamileydi ve 2 çocuğu da veremdi. Oturdukları bodrumu dizlerinin üstüne kadar su bastı. Taburelerin üzerine tahta koydular ve yataktan masaya, masadan ocağa tahtaların üzerinde gidip geliyorlardı. Sonunda talepte bulunmaya başladı. Parti komitesinden, bölge komitesinden ve Stalin'e mektup yazdı. Hep söz verdiler. Bir gece karısını, çocuklarını, pılıpırtısını topladı ve 5. katta bölge komitesinin yedekte tuttuğu bir daireyi işgal etti. 8 metre 43 santimlik bir oda. Hemen iş büyüdü, savcı onu çağırdı. 24 saat içinde ya evi boşaltırsın ya da 5 yıl kampa gidersin. Çocuklarını da yetimhaneye göndeririz dedi. O zaman ne mi yaptı? Savaşta madalya almıştı. Madalyayı göğsüne, canlı etine taktı ve öğle tatilinde burada atölyede kendini astı. Çocuklar fark etmişler, hemen ipi kesmişler. Ambulansla hastaneye götürdüler. Bundan hemen sonra emir verdiler. Şimdi hala hastanede. Ama şans yüzüne güldü adamın. Ev küçük olsa da her türlü konforu var. Çok iyi oldu. Şoför hikayesini bitirdiği sırada Nadia geldi. ''Ya eşyaları çalarlarsa sorumlusu kim olacak?'' diye sordu şoför. Nadia omuz silkti. Soğuktan donmuş parmaklarını nefesiyle ısıtarak odaları dolaşmaya başladı. Nadia odaya girer girmez Şıtrum'u sinirlendirmişti. ''Yakanı bari indir'' dedi Şıtrum ama Nadia boşver anlamında elini sallayıp mutfak tarafına seslendi. ''Anne, kurt gibi acıktım.'' Lyudmila Nikolayevna bugün o kadar enerjik bir faaliyet göstermişti ki, Şıtrum bu gücü cephedeki işlere harcamış olsa, Almanları Moskova'dan 100 kilometre geri çekileceklerini düşündü. Tesisatçı kaloriferi açtı. Borular her ne kadar iyi görünse de az ısıtıyordu. Gaz tesisatı ile ilgilenen ustayı çağırmak kolay değildi. Lyudmila Nikolayevna telefonla gaz şebekesinin müdürüne kadar ulaştı ve müdür acil onarım ekibinden bir usta gönderdi. Lyudmila Nikolayevna bütün ocakları yaktı, üstlerine ütüleri koydu, gaz zayıf yansa da mutfak paltosuz oturulabilecek kadar ısınmıştı. Şoförün su ve gaz tesisatçılarının çalışmalarından sonra ekmek torbası iyice hafiflemişti. Lyudmila Nikolayevna akşamın geç vaktine dek ev işleriyle uğraştı. Fırçaya bez doladı ve tavanların, duvarların tozunu aldı. Avizenin tozunu sildi. Kurumuş çiçekleri arka kapıya götürdü. Pek çok hırtı pırtı eski kağıt bez topladı ve sızlanıp duran Nadia 3 kez kirli su kovasını çöplüğe götürüp döktü. Lyudmila Nikolayevna mutfaktaki kapkacağı ve yemek takımlarını yıkadı. Viktor Pavlovich de karısının yönetimi altında tabakları, çatalları ve bıçakları kuruladı. Ama Lyudmila Nikolayevna çay takımı konusunda ona güvenmedi. Banyoda temizliğe girişti. Ocakta yağ eritti, kazandan getirdikleri patatesleri ayıkladı. Şıtrum Sokolov'a telefon etti, telefonu Maria Ivanovna açtı. Pyotr Lavrentyevich'i yatırdım, yolda yoruldu ama eğer acil bir şeyse uyandırayım dedi. Yo yo, işsizlikten bir iki laflamak istemiştim dedi Ström. Öyle mutluyum ki dedi Maria Ivanovna, sürekli ağlamak istiyorum. Bize gelin dedi Ström, bu akşam işiniz var mı? Daha neler, bugün olmaz dedi Maria Ivanovna gülerek. Lyudmila Nikolayevna'nın da benim ne kadar çok işimiz var. Maria Ivanovna elektrik kullanım limitiyle su tesisatıyla ilgili sorular sordu ve Viktor Pavlovich birden kaba bir şekilde ''Hemen Lyudmila'yı çağırıyorum, su tesisatı konusundaki sohbeti o sürdürsün'' dedi ve ardından şakayla karışık ekledi. ''Ne yazık gelmiyorsunuz, gelseydiniz Flaubert'in Max ve Morris şiirini okurduk.'' Ancak Maria Ivanovna bu şakaya karşılık vermedi ve şöyle dedi. Ben daha sonra ararım. Benim bir göz odada bu kadar çok işim olursa Lyudmila Nikolayevna'nın durumu nasıldır kim bilir? Ström yaptığı kabalıktan Maria Ivanovna'nın alındığını anladı. Birden kazandı olmak istedi canı. İnsan ne kadar da tuhaf yaratılmıştı. Ström Postoyev'e telefon etti ama Postoyev'lerin telefonu kapalıydı. Fizik doktoru Gurevich'e telefon etti. Komşuları Gurevich'in Sokolniki semtindeki kız kardeşine gittiğini söylediler. Çepijin'e telefon etti ama telefonu açan olmadı. Birden telefon çaldı. Bir delikanlı sesi Nadia'yı sordu. Ama Nadia bu sırada elinde çöp kovasıyla çöp dökme seferini tamamlıyordu. ''Kim arıyor Nadia'yı?'' diye sert bir şekilde sordu Ström. ''Önemli değil, bir arkadaşı.'' ''Vitya, yeter telefonda gevezelik ettiğin.'' ''Dolabı çekmeme yardım et.'' diye seslendi Lyudmila Nikolayevna. ''Kiminle gevezelik edeceğim canım? Moskova'da kimsenin bana ihtiyacı yok.'' dedi Ström. ''Bari yiyecek bir şeyler ver bana. Sokolov ziftlenmiş de uyumuş bile.'' Lyudmila eve daha büyük bir düzensizlik getirmiş gibiydi. Her yerde çamaşırlar üst üste yığılmıştı. Dolaptan indirilmiş tabak çanak döşemenin üstünde duruyordu. Tencereler, çamaşır leğeni, torbalar odalarda ve koridorda yürümeye engel oluyordu. Ström Lyudmila'nın ilk zamanlar Tolya'nın odasına girmeyeceğini sanıyordu ama yanılmıştı. Lyudmila Nikolayevna kaygılı gözlerle ve kıpkırmızı kesilmiş bir yüzle şöyle dedi. ''Vitya, Viktor, Çin vazosunu Tolya'nın odasındaki kitap dolabına koyuver, yıkadım onu.'' Telefon tekrar çaldı ve Ström Nadia'nın şöyle dediğini duydu. ''Merhaba, bir yere gitmedim. Annem çöp dökmeye göndermişti.'' Lyudmila Nikolayevna ise kocasını acele ettiriyordu. ''Vitya, bana yardım et, uyuma, çok iş var daha.'' Bir kadının ruhunda ne kadar güçlü bir içgüdü yaşar, bu içgüdü ne kadar güçlü, ne kadar basittir. Akşama doğru düzensizliğin üstesinden gelinmiş, odalar ısınmış, savaştan önceki alışılmış görünümünü almaya başlamıştı. Akşam yemeğini mutfakta yediler. Lyudmila Nikolayevna küçük pideler pişirmiş, gündüz yaptığı lapadan darı köftesi kızartmıştı. ''Kimdi sana telefon eden?'' diye sordu Ström Nadia'ya. ''Bir çocuk işte'' diye yanıtladı Nadia ve güldü. ''Dört gündür arıyormuş, sonunda bulmuş.'' ''Mektuplaşıyor muydun onunla, geleceğini haber mi verdin önceden?'' diye sordu Lyudmila Nikolayevna. Nadia sinirli bir şekilde yüzünü ekşitti, omuz silkti. ''Ne olurdu, bir kişi de beni arasaydı'' dedi Ström. Gece Viktor Pavlovich uyandı. Lyudmila üstünde geceliği, Tolya'nın odasının açık kapısının önünde dikilmiş konuşuyordu.
İşte görüyorsun Tolyacığım, bütün işleri bitirdim, düzene soktum. Senin odan da sanki savaş yokmuş gibi oldu benim güzel yavrum.
26. Bölüm. Göç ettikleri yerden dönen bilim adamları Bilimler Akademisi'nin salonlarından birinde toplanmışlardı. Bir araya gelmiş olan bu yaşlı genç, solgun yüzlü, kel kafalı, iri gözlü, keskin, küçük gözlü, geniş ve dar alınlı insanların hepsi bir zamanlar yaşamda var olan yüce şiiri, düz yazının şiirini hissediyorlardı. Rutubetli çarşaflar, ısıtılmayan odalarda duran kitapların rutubetli sayfaları, yakası kalkık paltoyla verilen dersler, kıpkırmızı olmuş donmuş parmaklarla yazılan formüller, yapış yapış olmuş patatesten ve delik deşik lahana yapraklarından yapılan salata, fiş için yapılan itiş kakırış, tuzlu balık ve ek olarak bitkisel yağ listeleriyle ilgili can sıkıcı düşünceler. Bunların hepsi bir anda geride kalmıştı. Birbirini tanıyanlar karşılaştıklarında bağıra çağıra selamlaşıyorlardı. Şıtrum Çepıjin'i gördü. Yanında akademi üyesi Şişakov vardı. Şıtrum Çepıjin'in sevimli yüzüne bakarak ''Dmitri Petrovich, Dmitri Petrovich'' diye tekrarladı. Çepıjin onu kucakladı.
''Çocuklarınız cepheden mektup yazıyorlar mı?'' diye sordu Şıtrum.
''İyiler, yazıyorlar.''
Çepıjin'in suratını asmasından ve gülümsememesinden Tolya'nın ölümünden haberi olduğunu anlamıştı Şutrum.
''Viktor Pavlovich'' dedi Çepıjin, ''eşinize derin saygılarımı iletin, en derin saygılarımı, benim ve Nadejda Fyodorovna'nın.'' Hemen ardından Çepıjin şöyle dedi, ''Çalışmanızı okudum, ilginç, çok önemli, göründüğünden daha önemli. Biliyor musunuz, bizim şimdi tasavvur edebildiğimizden daha ilginç.''
Ve Şutrum'u alnından öptü.
''Evet, boş şeyler işte.'' dedi Şutrum. Utanmış, mutlu olmuştu. Toplantıya gelirken çalışmasını kimler okudu, bu çalışma üzerine neler söyleyecekler, ya hiç kimse okumamışsa gibi aceleci sorular heyecanlandırıyordu onu.
Çapıcı'nın sözlerinden hemen sonra içini bir güven duygusu doldurdu. Bugün sadece ondan, sadece onun çalışmasından söz edilecekti. Şişakov yanlarında duruyordu. Şutrum ise yabancı birinin, hele hele Şişakov'un yanında hiç söyleyemeyeceği pek çok şey söylemek istiyordu Çepıjin'e. Şutrum Şişakov'a bakarken her zamanki gibi Gleb Uspenski'nin piramit şeklinde manda esprisini anımsıyordu. Şişakov'un çok etli, kare şeklindeki suratı, kibirli, etli ağzı, cilalı tırnaklarıyla etli parmakları, gümüşümsü gri, kısa, sık saçları, her zaman çok güzel dikilmiş takım elbiseleri, bütün bunlar Şutrum'u boğuyordu. Şişakov'la her karşılaşmasında kendisini biliyor mu, kutlayacak mı diye düşünürken yakalıyordu. Ve kendi kendisine kızarak Şişakov sığırlarınkine benzeyen etli dudaklarıyla ağır ağır etli sözler söylediğinde seviniyordu. Söz Şişakov'dan açılınca Şutrum Sokolov'a kendini beğenmiş öküz. Onun karşısında süvari albayının karşısındaki kasabalı bir Yahudi gibi korkuyorum derdi. Sokolov da şöyle söylerdi. Aslında düşünürsen Şişakov fotoğraf banyosunda pozitronu fark edememekle ünlüdür. Akademi üyesi Şişakov'un bu hatasını bütün asistanlar bilir. Sokolov ya ihtiyatlı olduğu için ya da yakınlarını kınamayı yasaklayan din duygusu yüzünden insanlar hakkında çok ender olarak kötü konuşurdu. Ama Şişakov Sokolov'u aşırı derecede sinirlendiriyordu ve Pyotr Lavrentyevich onu azarlıyor, alay ediyor, kendini tutamıyordu. Savaştan konuşmaya başlamışlardı. ''Alman'ı Volga'da durdurdular.'' dedi Çepıjin. ''İşte Volga'nın gücü, canlı su, canlı güç.''
''Stalingrad, Stalingrad.'' dedi Şişakov. ''Stalingrad'da hem stratejimizin zaferi hem de halkımızın azmi bir araya geldi.'' ''Ya siz Alexey Alekseyevich, Viktor Pavlovich'in son çalışmasını biliyor musunuz?'' diye sordu Çepıjin.
''Duydum elbette ama henüz okumadım.''
Şutrum'un çalışmasından haberdar oldu, Şişakov'un yüzünden hiç anlaşılmıyordu. Şutrum yaşlı dostu ve öğretmeni çektiklerini görsün, uğradığı zararları ve kuşkularını öğrensin diye Çapıcı'nın gözlerinin içine uzun uzun baktı. Ama Şutrum'un gözleri de hüzün, bir takım tatsız düşünceler ve Çapıcı'nın yaşlılıktan kaynaklanan yoğunluğunu gördü. Sokolov yanlarına geldi ve Çapıcı Sokolov'un elini sıkarken akademi üyesi Şişakov gözlerini alay edercesine Pyotr Lavrentyevich'in eski ceketinde gezdirdi. Postoyev yanlarına geldiğinde ise Şişakov büyük yüzünün bütün etiyle sevinç içinde gülümseyip şöyle dedi.
Merhaba, merhaba azizim, işte görünce sevindiğim biri daha.
Sağlık durumlarından, eşlerinden, çocuklarından, yazlık evlerinden konuşmaya başladılar. Zengin beyler gibi konuşuyorlardı. Şıtrum alçak sesle Sokolov'a sordu.
Nasıl yerleştiniz mi? Ev sıcak mı?
Şimdilik kazandakinden daha iyi değil. Maşa size selam söylememi çok rica etti. Galiba yarın gün içinde size uğrayacak.
İşte bu harika dedi Şıtrum. Biz de özlemiştik. Kazanda her gün görmeye alıştık.
Her gün mü dedi Sokolov. Bence Maşa size günde 3 kez uğruyordu. Size taşınmasını söylüyordum artık.
Şıtrum güldü ve gülüşünün hiç de doğal bir gülüş olmadığını düşündü. Salona gaga burunlu, tıraşlı, büyük kafalı, sarı çerçeveli, büyük gözlüklü akademi üyesi matematikçi Leontiev girdi. Bir zamanlar Gaspra'da yaşarken Yalta'ya gitmişlerdi. Şarap satan küçük bir dükkanda çok fazla şarap içmişlerdi. Gaspra'daki yemekhaneye uygunsuz bir şarkı söyleyerek gelmişler, personeli telaşa düşürmüşler, dinlenmek için orada bulunan insanları gülmekten kırıp geçirmişlerdi. Leontiev Şutrum'u görünce gülümsedi. Viktor Pavlovich Leontiev'in onun yapıtından laf açmasını bekleyerek başını hafifçe öne eğdi. Ama Leontiev anlaşılan Gaspra serüvenlerini anımsamıştı, elini salladı ve Viktor Pavlovich, şarkı söyleyecek miyiz yine diye seslendi. Koyu renk saçlı, siyah takım elbiseli genç bir adam içeri girdi ve Şutrum akademi üyesi Şişakov'un bu genç adama hemen eğilerek selam verdiğini fark etti. Prezidiumdaki önemli ama karanlık bir takım işleri yürüten Suslakov genç adamın yanına gitti. Bir bilim doktorunun Almatı'dan kazanan aklının yeni bir eve geçmenin başkandan çok Suslakov'un yardımıyla kolaylaştığı biliniyordu. Geceleri çalışan yorgun yüzlü, gri bir hamurdan yapılmış gibi görünen buruşuk yanaklı, her zaman herkes için gerekli olan bir adamdı Suslakov. Suslakov'un toplantılarda Palmira akademi üyelerinin ise tütün içmelerine, akademinin kapısından çıkarken ünlü kişilerin ona buyurun götüreyim dememelerine, onun ise Zis marka otomobiline doğru yürürken ünlü kişilere buyurun götüreyim demesine herkes alışmıştı.
15. ayının sonu. Sayfa 180.